Evet, Neden Filmimi Çekemiyorum podcastinin bugünkü konuğu Müge Turalı. Müge Turalı'nın tabii ki benim için çok özel bir yeri var. Doğduğumdan beri tanıyorum çünkü kendisi ablam. Evet, aslında bu bir ilk defa ikimiz böyle bir programa katılıyoruz. Evet. Sektörde pek çok insan biliyor ama bu podcast'ten sonra herkes öğrenmiş olacak. Herkes şöyle soruyor, aa Öz ablanız mı? Evet, aynen öyle diyoruz. Evet, kız kardeşlik çok güzel bir şey. Benim de aslında çocukluğumun kahramanı, her zaman kahramanım. Çünkü cesaret, duygu, savaşçılık hep onunla birlikte paylaştığımız şeyler. Hem de uzun yıllar içinde meslektaş olduk ve en önemlisi ikimiz de çok sağlam savaşçıyız. Üretimlerimiz çok farklı uçlarda olsa bile kendisi aslında büyük reytingler alan, seyircinin nabzını çok iyi tutan öncü bir yapımcı. Bir Kadın Bir Erkek, Kiralık Aşk, Masum, Behzat Ç. gibi birçok öncülüğü yapmış birisi. Bu girişi yapmak zorundaydım çünkü bizi bir şekilde bu anlamda tanımanız gerekiyordu tanımayanlar için. Evet, şimdi senin ağzından biraz yolculuğumuzu dinleyeceğiz ama önce şunu soracağım. Sence biz niye bu kadar savaşçı olduk? Ya savaşmak zorunda mıydık devamlı? Böyle bir durumumuz var.
Sanki zorundaydık
yani. Evet, öyle oldu. Evet. Şimdi senin hikayeni biraz dinliyoruz. Çünkü cesaretlerken bunu söyledim. Sen hep klişeleri yıkan birisin. Yani bunu yaptığın dizilerde de yıkıyorsun. Kendi hayatında da yıkıyorsun. Kariyerinde de yıktın. Biraz neden filmimi çekemiyorum? Kariyer hikayelerine odaklı bir çalışma olduğu için biraz senin kariyerini dinleyelim. Çünkü çok farklı işler yaptın. Aslında o kararlılıkla da çok güzel başarılar elde ettin. Biraz seni dinlemek istiyoruz.
Şimdi çok samimi söylemek gerekirse çok kolay geçmedi hayatta. Bir Kanal D'den emekli oldum. Zaten ajans prodüktörlüğünden sonra Kanal D'ye geçtim. İlk kuruluşundan beri ilk star, sonra Kanal D. ATV'nin gündüz yayınları falan derken zaten bir bayağı yüklü bir televizyonculuk geçmişim var. Canlı yayın yönetmenliği, program direktörlüğü hepsi o zamanlara denk geliyor. Çok erken emekli oldum ben çünkü erken çalışmaya başladım. Sonra da kendi şirketimi kurma fikri doğdu. Fakat tabii ilkinde feci battık. Çünkü bir memurduk ve hani ayın 31'inde paranın yatmasına alışkındık. Ama ilk şirkette Allah'ım her şey birbirine girdi. Bir sürü iş yapmama rağmen çok feci battım. Ve o batıştan sonra bir müddet sektöre küsmedim desem yalan olur.
Evet, hatırlıyorum ben onları. Evet,
küstüm ama bu küsme de çok kısa sürdü. Bir arkadaşımın getirdiği formatı Show TV'ye sattık, geliştirip o da Türkiye'de milli maçtan sonra en yüksek reyting alan iş oldu.
Evet.
Semra Kaynana'yla rahmetli oğlu.
Evet.
Gelinim olur musun da o format?
Gelinim olur musun? Evet.
Ve onu yapınca da o da bir ilkti. O formatı yarattıktan, yani sattıktan sonra da dedim ki yok, ben bu işi bırakamayacağım çünkü insanlar hep en iyi bildiği işi yapmalı. Hep bunu savunuyorum.
Kesinlikle.
Onun için de devam ettim. Değişik formatlar seviyorum çünkü kafam çok sıradan bir şeye çalışmıyor diyeyim. Ya da çok sıradan şeyler okuduğumda keyif almıyorum diyeyim. Zoru başarmayı seviyorum. Bir Kadın Bir Erkeği 5 yıl uğraştım satmaya. Herkes bu iş tutmaz dedi. 7,5 yıl sürdü. 15 bin küsur skeç. Dünyada bu bir dünya formatı. Tabii ki adaptasyon yaptık ama dünyada bu formatın en uzun sürdüğü ülke Türkiye. Ve müthiş başarılar aldık dönemine göre. Yani 2010'da Facebook'a bir şey koyduğumda bir ufacık skeç bir gecede 1,5 milyon izlenme alırdık o zaman. Yani tabii. Dolayısıyla çok da eğlenerek yaptık. 3,5 yıl yönetmenliğini, hem yönetmenliğini hem yapımcılığını yaptım. Demet'le Emre'ye buradan sevgiler. Kocaman ikisini de öpüyorum. Çok eğlendik. Çok eğlendik.
Evet, aslında burada araya gireceğim. Şimdi senin cesaret dediğin bir şey var. Sen yönetmenlik de yaptın.
Yaptım.
Şimdi evet, yani mesela bu da bir taşın altına elini koymak çok kolay değil. Aslında şuraya getireceğim. Mesela yeni kuşakta pek çok insan risk almak istemiyor. Eyvah rezil olurum. Eyvah şöyle olur. Eyvah böyle. Mesela ben sende hiç böyle bir şey görmüyorum. Böyle giriyorsun, Ama her türlü sonucu da katlanıyorsun. Yani sonunda batma da var, çıkma da var, başarı da var, başarısızlık da var. Hani bunların hepsiyle çok böyle bütün bir hayat yaşıyorsun. O yönetmenlik konusunda ama herhangi bir tedirginliğin oldu mu? Yani ya ben bunu nasıl yapacağım, ne yapacağım diye bir şey düşünmüş müydün?
Hiç olmadım. Zaten yönetmenliğim canlı yayın yönetmenliğiyle başladı.
İşte onu söyleyeceğim. Star'da.
Tarcan abi, Nur içinde aslında Tarcan Gönenç, Star'ın genel yayın yönetmeniydi. Tarcan abi bana dedi ki niye canlı yayına oturmuyorsun? Dedim ki Tarcan abi, 5 kamerayı aynı anda nasıl idare edeyim? Edersin dedi ve ben o sabah çok iyi bir resim seçiciyle oturdum. Ondan sonra da hiç bırakmadım. Sonra resimlerimi de kendim seçtim. 16 kamerayı da aynı anda kullandım. Çok da sevdim. O challenge'ı seviyorum.
Evet.
Ve aslında, pes etmiyorum.
Tabii. Aslında galiba ikimizin de ortak yanı pes etmemek ve meydan okumak.
Meydan okumayı
seviyoruz. Yani şunu çok iyi biliyorum ki işler her zaman bizi böyle başarı hikayelerini görüyorlar. Herkes harika bir başarımız oluyor ama onun arkasındaki hayal kırıklıkları, dibe vurmalar, o sürecin içinde yapmak istediğimiz şeylerin birçoğunu yaparken birçoğunu yapamaz hale geliyoruz. Dolayısıyla İnsanın bir hayale ulaşması o kadar da kolay değil. Yani bunu böyle birinci günden gittim hayal ettiğimiz gibi değil. Aslında girince onun içinde çok ciddi bir durumla karşılaşıyoruz değil mi?
Pes etmemek.
Evet, kesinlikle.
Yani bana hep şey derler, kaç kere yere yapıştın, ayağa kalktın. Kanalda çalışırken de öyleydi. Şimdi bugünkü haklar, bugünkü çalışan hakları yoktu bizim zamanımızda.
Hiçbir şekilde yok canım.
Ne sigortamız doğru düzgün ödendi, ne istediğimiz maaşı alabildik, bizler. Yani sen de ben de sonuçta dürüst yetiştirildik.
Tabii.
Vicdanlı yetiştirildik.
Tabii.
Gece yastığa kafamızı rahat koymayı öğrendik. Dolayısıyla bütün bu etik değerlerle de yürüyünce her şey çok daha zor oldu. Çünkü etraf bir kurtlar sofrasıydı. Ve kaç kere işten atıldık,
tabii
kaç
canım.
Kere tekrar işe girdik, kaç kere bilmiyorum.
Yani,
ama işte bütün o dönemlerde her seferinde, her yere yapıştığımda daha güçlü ayağa kalktım.
Evet,
çünkü öbür türlüsü hayata ait değil. Hayatı bir oyun olarak algılamaya başladım 32 yaşından beri. Bu bir oyun. Yeni bir kural geldi, onu da başaracağım diye ayağa kalktım her seferinde.
Evet, galiba bizim de hayata tutunma biçimimiz o. Her şey çok kolay giderse bir anlamı da kalmıyor.
Galiba
öyle bir şey. Hem söyleniyoruz hem de bunu yapıyoruz. Şöyle bir şey var, tabii senin çok komik. Ben herkesten diyorum ki senin hayatını ezbere bilen biriyim tabii ki. Ama herkesten bir özgeçmiş istiyorum buraya gelen. Benim özgeçmişim yok, bana ne falan yaptın sen telefonda. Aslında doğruyu söylemek gerekirse film festivallerine katalog dışında benim de çok özgeçmişim. Yani ben hiç CV vererek bir işe girmedim bugüne kadar. Ama tabii sen çok erken yaşlarda reklam ajansında çalıştın vesaire ve sektöre oradan bir yakınlığın vardı. Görüyordun, reklam filmi de olsa benim de öyle aynı şekilde. Ama tabii bu kadar sonunun ne olamayacağını bildiğimiz bir dünyada hani ben bunları yapıyordum. Annem babamın emin ama sen işte çocuklu bir kadındın.
Evet.
Biraz erken anne olmandan ötürü. Aslında burada ben genellikle hani daha yeni kuşak insan diyorum ki ailen bu meslekte tepki verdi mi? Ben şimdi sana daha genişleterek soracağım. Hayır, en büyük destekçin her zaman ben oldum da. Ayrı konu. Ama genel dünyada hani senin bu maceraya girmen nasıl algılandı? Çünkü birçok insan cesaret edemiyor. İşte cesaret deme nedenim o zaten.
Şöyle Zeynep'im, bu biraz karakterle ilgili tabii. Ben çocukluğumdan beri her kafama koyduğumu yapan gruptandım. Yani ailenin delisiydim açıkçası. Ailenin kara kuzusuydum. Herkesin hayır dediğini hep yapıp çelmeye de takılsa ayağıma. Eyvallah ki ayağa kalkandım. Yani bu yüzden erken evlendim diye de aileyle birbirimize girdik. Erken çocuk yaptım. Hemen yaptım bir yıl sonra. Üniversite imtihanlarına girerken dediler ki sen manyaksın herhalde. Hem çalışıyorsun hem evde bir ilkokul bir de çocuk var hem üniversite. Dedim yaparım. Gerçekten de tabii ki o dönem Merkez Ajans ve Nazar Büyüğüm hiç hakkını ödeyemem. Bana hayatımda sonsuz destek olmuştur maddi manevi. Gayet de başardım yani rahmetli Ünsal Hoca, onunla Nur içindesin. O da çok destek oldu okulda ama pes etmedim ya. Hep yaparım diye düşündüm. Hayal dünyam da genişti ya bilirsin.
Tabii.
Hep uçsuz bucaksız hayallerim. Sanki ben o hayallerin içinde bir kahraman olarak hayata devam ettim.
Canım onu çok iyi biliyorum. Hani burada birazcık anlatacağım. 1977 1 Mayıs o Taksim Eğitim Meydanı.
Evet,
her taraf patlıyor. Annem diyor ki ne kadar güzel, Müge arkadaşında kalıyor. Halbuki Müge meydanda ders çalışıyor zannediyor. Bunu da buradan anlatmış olalım. Çok komik. Dolayısıyla aslında bu da bana başka bir cesaret verdi. Yani aslında insan ne yaşadığı kadar yaşattığından da önemli. Benim de önümde böyle bir abla olunca aslında ben Müge'ye göre daha cesaretsiz bir tipim. Daha az risk alan bir tipim. Öyle söyleyeyim. Kendime göre çok büyük riskler alıyorum ama o bana hep cesaret de verir. Yani boş ver ne olacak filan. Dolayısıyla aslında birbirimizin dertlerinin de ilk ortağı oluruz. Buradan da bu aile meselesini söyleyelim. Gizli bir ittifakımız vardır çocukluktan beri.
Hep vardır. En yani Zeynep benim önce bebeğimdi.
Evet.
Yani en eğlendiğim. Sonra giderek büyümeye başladı ama hiç ayrılmadık o anlamda ve evet, de hep canımın içiydi. Yani ilk bir şeyde dertlendiğimde aradığım insandır. Ben onu daha çok ararım. O daha ketumdur benden. Ben direkt onu arar. Bıdı bıdı yaparım. O beni sakinleştirir, akıl verir. Öyle geçiyor hayatımız, evet, çok şükür.
Çok hoş bir şey. Biraz bunu söyledim çünkü aile deyince bir de aileden birini ilk defa ağırladığım için altını çizmem gerekiyordu. Şimdi peki biraz daha artık mesleki yaratıcı şeylere gelelim. Yaratma cesareti diye bir şey var. Yani hepimiz bir şey yaratıyoruz. Bu her anlamda. Bazen bir yemek tarifi de yaratıyorsun. Tabii. Ama bizim mesleğimizde yaratma cesareti var ama bunun daha önemlisi var, ortaya koyma cesareti. Yani kaygı olmadan. Şimdi bu süreçleri sen nasıl yaşıyorsun? Yani mesela nelerden ilham alıyorsun? Nasıl bir anda o fikir geliyor? O projeyi alırım da burada yaparım meselesi nasıl oluşuyor?
Çok şey okuyoruz tabii, çok elimize done geliyor bu anlamda. Ya da çok fazla izliyoruz sinema, dizi. Şimdi artık hani sonsuz da izleme olanağı var ama 10 yıl önce de muhakkak bir şekilde izleme olanağı bulurdum. Avrupa'ya gittiğimde, fuarlara gittiğimde mesela bir kadın bir erkeği öyle seyrettim Fransa'da bir fuar zamanı. Yani sonra buraya geldim ya, manyak bir iş var. Herkes haber öncesi bu 7 dakika tuhaf ilişkiyi izliyor dedim. Sonra arkadaşlarım buldu, bana işi getirdi filan. Şöyle az şey beğeniyorum ama aklıma taktığım, gördüklerimden daha çok etkileniyorum. Okuyunca da çok etkilendiğim işler tabii ki var ve onları muhakkak hayata geçirmeye çalışıyorum. Ama hepsini geçirebildim mi dersen çok azını geçirebildim. Elimde o kadar çok güvendiğim işim var ki kanallar tarafından reddedilen ve ben onların hepsinin hala iyi iş yapacaklarına inanıyorum. Tabii ki seyrettiklerimden ve okuduklarımdan etkileniyorum. İçine girdiğimde de tamamen bu topluma bu işi en iyi nasıl anlatırım diye düşünüyorum. Çünkü çok geniş bir kitlemiz var. Evet. Art az yapmadığım için Ayşe teyzeyi de anlatmam lazım. Tabii. 19 yaşındaki Metin'e de anlatmam lazım.
Tam da soru bunun üstüne geliyor. Çok isteyip yapamadığında yani hissettiğin şeyler oluyor ve aslında ah diyorsun.
Evet.
Ve aslında tabii şöyle bir şey de oluyor. O hissedip yapamadığın şeyi bir başkası yaptığı zaman da çok canı yanıyor insanın. Maalesef. Çok üzülüyor değil mi?
Maalesef.
Yani ailece bizim sevmediğimiz şeyler var. Sitem sevmeyiz, ben bunu demiştim sevmeyiz. Böyle şeylerimiz yoktur. Ben bunu demiştim demiyoruz ancak bir sır ortağı olarak bildiğimiz. Ya bunu sen bana aylar önce, yıllar önce söylemiştin aslında. Baksana fikir dediğimizde çok oldu.
Zaten bana hep şey diyorlar. Sen birkaç yıl şeyden geliyorsun, önden. Yani benim 5 yıl önce kafama koyduğum bir şeyi ben 5 yıl sonra seyrediyorum. Ben unutmuşum neredeyse ama ben onu 5 yıl önce bir format ya da bir script olarak ya da senaryo olarak birilerinin önüne koymuşum.
Onu kaydetmişsin aslında. Tabii. Bir yerde yapmışsın, oluşturmuşsun. Bir de proje seçerken de çok vurucu şeyler. Örneğin yani Masum, kastı olsun, formatı olsun, fikrin hayata geçişi olsun. Mesela benim senin en beğendiğim işlerinden bir tanesidir. Burada da konuğum olacak bu sezonda Doğu Demirkol. Şöyle gülüyor, diyor ki sen bir şeyi çok sevdiğin zaman bir tedirginlik oluyor. Aslında sende de ben bir şeyi çok beğendiğim zaman Sivan Zeynep genele gitmiyor mu gibi bir şeyimiz oluyor. Ama zaman artık ben de alıştım. Evet.
Yok, sen bazen alıştın bana söylediğin şeyleri, ben bazen seyretmemiş oluyorum bir açıp seyrediyorum.
Evet. Ben ama özellikle televizyon dünyası veya içerik yönetimini anlamak için son 5 yıldır çok ciddi hem okuma hem izleme yapıyorum. O da bir insanın hayatına çok şey katıyor. Bir sürü başka boyut çünkü Dünya değişiyor.
Ben de film yapacağım Zeynep. Karar verdim.
Tamam.
Televizyon filmleri yapalım istiyorum. Yani gişesi dijitale olmasa şu anda korkunç bir talep var çünkü.
Sinema zaten içerik üretmek hiç bitmeyecek. Dünyada insanlar sadece izleme formatları şekil değiştirecek. Ama onlar da bitmeyecek. Yani insanlar sinema bitecek mi? Hayır, bitmeyecek. Sinemada izlemek isteyen sinemada izleyecek. Televizyondan izlemek isteyen oradan izleyecek.
SVOD'lar, EVOD'lar korkunç artıyor dünyada.
Aslında bazen bana sinema için böyle diyorsun ama bir şekilde de insanların izleme özgürlüğü var. Yani ille bir formatı dayatmanın çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum.
Aynen.
Esneklik konusunda konuşalım. Yani bir yapımcının aslında esnek olması gerekiyor. Hı-hı. Biz aslında yetiştiriliş biçimimizde ister istemez her duruma adapte olmayı öğrenmiş kardeşleriz.
Maalesef.
Sendeki esneklik durumu nasıl? Bu meslekte esnek olmak gerekiyor ama kırmızı çizgilerini de biraz duymak isteriz.
Şöyle, eskiden daha katıydım. Şimdi yaş aldıkça daha da esniyorum. Bunun tabii farkındayım. Bunu da çok seviyorum. Kırmızı çizgilerim şu. Bir şeyi yanlış gördüğüm zaman çok kibarca uyarıyorum. İkinci kere de uyarıyorum. Üçte artık sabrım kalmıyor. Üçte esnek değilim. Çünkü anlamadıklarını ve dinlemediklerini düşünüyorum. O zaman da bütün o gençlik sinirim tepeme çıkıyor. Benimle çalışanlar bilir. Rahmetli Sevim Gözay şey derdi benimle ilgili. O da benim sağ kolumdu bir dönemde. İyi çalışacaksın ve bir şey unutmayacaksın. Çalışkan olmayan insanı sevmiyorum. İşini sevmeyen insanı sevmiyorum. Bu işi sırf para için yapan insanı sevmiyorum ve bu iş sırf para için yapılacak bir iş değil.
Kesinlikle.
Değil. Kesinlikle. Özveri istiyor, sevgi istiyor, akıl istiyor, pratik zeka istiyor.
Benim hep söylediğim bir şey, mesela karakter mi, yetkinlik mi? Ben karakteri daha iyi olup o işe daha adanmış çalışan insanlarla çalışmayı tercih ediyorum.
Ben
çünkü de öğrenilen bir şey.
Ben de.
Yani kimse annesinin karnından o şeyle doğmuyor. O
yüzden yetkinim diyen insandan da korkuyorum
hiç
artık.
Sevmiyorum, ben de sevmiyorum.
Korkuyorum. Çünkü öğrenmenin sonu yok yani. Her yıl bir şey değişiyor. Teknoloji tabii değişiyor, teknik değişiyor.
Yani
standartlar değişiyor, insan değişiyor.
Ben sinema televizyonda okuduğum hiçbir terimi neredeyse kullanmıyorum diyebilirim. Yani bu bir doktorluk gibi. Her dakika okuyup yenilemen lazım. Olan bilgilerle. İşte aslında bu podcast'ın olma nedeni de o. Çünkü bana dediler ki deneyimlerin olan kitap yaz. Evet yazacağım ama o kitap belli bir zaman sonra hiç zamanına göre bakılmayacak. Yani ne eskiymiş. Halbuki burada
tarih
sesimizi
yapacağız.
Bırakıyoruz.
Evet, evet.
Ve bizden sonra da bu sesi insanlar dinleyecekler, duyacaklar.
Aynen.
Peki bizim mesleğin en zor şeylerinden bunu tüm konuklarıma soruyorum. Sana da sormak istiyorum. Hayır demeyi nasıl öğrendin? Ben çok geç öğrendim. Hala öğreniyorum. Sen daha güzel öğrendin gibi geliyor bana. Ne dersin?
Şöyle, kafama koyduğum bir şeyde çok hayırım yok. Ama hayır demem gereken yerlerde iki tane yardımcım var biliyorsun. Melda ve Mehmetcan. Mehmetcan da oğlum. Hı. En kolay hayırı Mehmetcan diyor. Yani hı, aslında bizim şirketin daha yapımcı kişilikli tarafı Mehmetcan. Ben
de
yaratıcı yapımcıyım daha çok. Yani bana bırak. İşte dün gittim elbiseler aldım. Yani ben yapımcıyım ya ama
yoktu.
O kadar seviyorum ki işimi. Dekora karışıyorum, sanata karışıyorum, kostüme karışıyorum, makyaja karışıyorum. O bütün production design'ı yaparken ölüyorum. Ve bütün bunları yönetmenle paylaşıyorum, duyguları paylaşıyorum, her şeyi paylaşıyorum. Dolayısıyla ben olur dediğim bir şeye Mehmetcan gelip hayır bu olamaz diyor. Ben de ona saygı duymayı öğrendim. İyi ki diyor. Yoksa benden yapımcı olmaz.
Yani çok benzer bir yerdeyiz. Bizi de oğullarımız eğitti galiba.
Galiba.
Benim oğlum da öyle. Özellikle insan kaynakları konusunda sürekli bir de o psikoloji eğitimi gördüğü için sürekli uyarılar alıyorum. Sürekli şeyler alıyorum.
Canım Ali.
Evet.
Mehmetcan da bizim sakin gücümüz.
Evet.
Yani senle ben hareketli karakterleriz biliyorsun. Dışa dönük, bıcır bıcır devamlı. O böyle gelir ve anneciğim sakin der. Gerçekten ayaklarım yere iniyor. İndiriyor
Ali de
beni.
Çok sakin.
Çocuklar, septiyiz biz ya.
Evet biraz hareketliyiz.
Biraz
hatta
mı?
Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız annemi aslan terbiyesi demişti anneme.
Buradan da Halil'in kulakları,
kulakları çınlasın. Evet onu da anmış olalım. Aslında çok fazla yeni projelere açık ve şans tanıyan bir yapımcısın. En oradaki önemli 3 tane veya birkaç tane kriterini bana sayabilir misin? Neler var?
Hikayenin çok sıradan olmaması benim için çok önemli. Hı-hı. Yani polisiye bile olsa sıradan olmaması. Hı-hı. Senaryo tabii ki. Senaryoda bir ruh var ya. Hı-hı. O ruhu hissetmem lazım.
Atmosferi.
Falan. Atmosferi, ruhu.
Duyguyu.
Duyguyu. Ruh dediğim işte bunların hepsini hı-hı barındırıyor. Senaryoyu sevdiğim zaman içine de dalıyorum. Sonra birlikte de bir sürü bir şey yapıyoruz, yazarlarla düzeltiyoruz. Bir de kadın meselelerini seviyorum. Türkiye'de kadın meselesi çok az yapılıyor. Yani kadın bizde hala çok o haklısın. Eli kırılan kafası. Yani böyle bir şey istemiyorum artık biz. Uh-huh. Bilmiyorum, biraz da feminist tarafımız var ya bizim. Tabii. Feminist demeyeyim de haklarımızı savunduğumuz.
Yani doğal olarak fırsat eşitliği diyelim.
Fırsat eşitliği diyelim. Cinsiyetçi de davranmayalım. Ama artık biraz fırsat eşitliğinin kadından tarafa kullanılmasını seviyorum. Dolayısıyla benim senaryolarımda kadınlar genellikle güçlü kadınlardır. Evet. Ve dalga geçen kadınlardır hayatımda.
Kesinlikle.
Ona ve da de, çok dikkat
bu
ediyorum.
Bu çok önemli. Bir de tabii insanları belli bir yaş ve kategorize ederek belli rollerin içine sıkıştırıyorlar. Biliyorum ki baskılar veya şu anda kanalların istekleri olmasa bambaşka şeyler olabilir. Yani mesela hep konuştuğumuz bir şey. Neden bir orta yaş kadın aşk hikayesi mesela, olmuyor?
Mesela.
Yani biz...
Şimdi en son bir iş yazdırdım. Şimdi konusunu burada anlatmam. Tabii ki anlatmam. Ama o da böyle bir 45-50 yaş arası bir kadın hikayesi. Onu da henüz satamıyorum. Ama kafamda yani çok inandığım bir senaryo. Çok güzel yazıldı. Ulusal yapmaya uğraşıyorum. Çünkü ulusalların da böyle bir işe ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Hı hı. Ama satamazsam dijitale döndüreceğim.
Tabii bence de çünkü ihtiyaç yani, var. Dünyada da böyle bir ihtiyaç var. Yani dünya da oraya evriliyor ve oraya gidiyor.
Orta yaş ne yazsam satamadım seni. Var. Birkaç
biliyorum,
hikayem
tamam,
var.
Tamam, biliyorum. Biliyorsun. Yani ben en iyisini biliyorum. Peki şunu soracağım. Ya aslında kendine senaristim diyen belki de ülkede çok fazla sayıda insan var.
Herkes.
Aslında iyi bir senaryoyu yani hikaye dışında aslında teknik olarak nasıl anlıyorsun? Yani geldi ikinci cümleyi okudun. Ya iyiye götürüyor dediğin bir duygun var mı senin?
10 sayfa.
10 sayfadan sonra.
2 sayfa değil. 10-15 sayfadan sonra bu sol taraf ve diyaloglar benim için çok değerlidir. Orada eğer bana doğru geçirebiliyorsa senarist meseleyi devam ediyorum. Sonraki uzatmaları falan saymıyorum. Çünkü bazen uzuyor, çok yayılıyor iş ama onları toparlamak çok kolay. Hı. Esas mesele derdi doğru anlatabilmesi, hı hı, duyguyu bana doğru geçirebilmesi ve diyalogların doğal olması. Hı-hı. Yani o diyaloglara da çok takılıyım. Herkesin aynı konuştuğu çok tabii senaryo canım okuyorum. Karaktere göre ya diyalog.
Tabii.
Şimdi senin benim gibi mi konuşuyor herkes? Hayır. Hı-hı. Her karaktere göre kendi konuşma tarzı var. Bizimkiler bazen, hepsini demeyeyim, herkese aynı yazıyor ve okuduğum senaryoda karakteri anlamıyorum ki. Yani ben esas okuduğumdan karakteri anlamazsam açıp yazara ben bundan bir şey anlamadım, bu karakter nedir diye sorulur mu ya?
Evet. Zaten
yani Aslan Burcu yazmak, midesi ağrıyor yazmak karakter olmuyor.
Karakter analizi alıyoruz biz de sinema ama için yaparken. Doğuştan sinirli biridir mesela. Ne demek?
Neden?
Yani çok ucu açık, evet, aslında spesifik. Ben hep derslerde de söylediğim bir şey var. Türk kültüründe spesifik bir şeyi tarif etme yok. Her şey yuvarlanıyor. Mesela 5'te geleceğim diye. 5 gibi. 5'e 5 kala mı? 10 geçe mi? Aynı şey her yere yansıyor bu yuvarlama meselesinden.
Bence senaryodaki en önemli şey karakter yolculukları. Ben seyirciye o karakteri sevdirirsem, seyirci o karakteri takip ediyor. Onunla empati kurarsa, bir şekilde onu iyi anlarsa.
Tabii.
Onun için karakter yaratımı dünyanın en değerli şeyi senaryoda.
Tabii.
Çünkü o karakter sonra kendi diyaloğunu da iyi yazarlar için yazdırıyor zaten. Mesela Masum'da Berkun'dan senaryo geldiğinde o oyundan uyarlama. Ya okumalara doyamıyordum. O kadar müthiş
bir senaryo. Tabii kendi başlı başına bir eser.
Gerçekten
eser.
Öyleydi.
Evet.
Keza buradan çok çok sevgilerimi yolluyorum. Keza şimdi ilk ve son. İlkinde de çok etkilendiydim ama bu sezon bir 6 bölüm yazdı Hakan Bonomo.
Ah,
yani senaryoyu kapatıp 1,5 saat camdan dışarı bakıp karakterleri ve diyaloglarını düşünüyorum. Bak
tamam,
bu çok değerli.
Tabii.
Çok değerli.
İşte o yüzden de ben hep şunu söylüyorum. Yani senaryo kursuna gittim. Cevap değil çünkü senaryo yazmak başka bir şey. Bu galiba kendini geliştirmekle, yine aynı gözlem. Okumakla, gözlemle, gözlem, insan psikolojisiyle, sosyolojiyle, felsefeyle, her şeyle bağlı.
Her şeyle. Felsefe, sosyoloji, psikoloji çok değerli.
Çok.
İnsanı doğru gözlemleyemezsen, doğru karakter yazamazsın ki. Ya da çok birbirine benzer şeyler
tabii,
yazarsın.
Tabii, aynen.
Artık eli silahlı, hüngür hüngür bağıran adamlardan vallahi illallah
mesulüm. Benim artık çok net yok, şeyim var, istemiyorum.
Yok ya.
Bir de yani oradan duymuş, oraya gitmiş, bir dönem diyaloglara çeviri Türkçesi çok hakimdi. Çeviri mesela, olan dublajlı diziler nedeniyle şimdi mesela biraz daha farklı. Peki burada şunu soracağım. Sen güzel eleştirebilen, bakan birisin karşıdan, ama sen eleştirildiğin zaman yani... Burada şeyden yani geri bildirim alırken bir kere herkesten geri bildirim almadığını biliyorum. Çok az insanım var. Senin de bir fokus evet, grubun var. Ama bu geri bildirim aldığında hani olumsuz bir geri bildirim aldın. Bunu nasıl yaşıyorsun? Nasıl karar veriyorsun?
Şöyle genelde genç bir fokus grubum var. Onların da geri bildirimleri çok oluyor bu arada.
Tabii.
Çünkü farklı düşünüyorlar.
Tabii.
Hepsini bir kere çok detaylı okurum. Hiçbirini kaçırmam. Ve sonra karşıma alıp sorarım. Neden?
Seni ikna etmesi gerekiyor.
Beni ikna etmesi gerekiyor.
Tabii ben de öyleyim.
Kimse eder. Hemen ikna olurum iki cümlede. Ve tamam öyle olsun. Çok haklısın, ben kaçırmışım derim. Ya da düşünürüm, doğrusu o. Ama bazen de fazla deşiyorlar. Fazla deşip anlamsız sorular gelince de diyorum ki... A-a, bu senaryo. Bu bir hayal dünyası.
Biraz,
bu sinemasal zaman. Evet. Öyle her şeyde... Gittim, köşeyi döndüm, oturduğumla olmuyor.
Evet, bir illüzyon sanatı
İllüzyon.
Zaten.
İllüzyon. İşte o illüzyonu kaçırmamaları lazım.
İşte bugünkü dünya işte gerçekle hakikatin arasındaki...
İllüzyon
yani,
kaçtığı zaman biraz kavga ediyorum.
Aslında tabii şu da var. Yeni kuşağın o geri bildirimleri bana çok katkıda bulunuyorlar.
Bana da.
Özellikle mesela... Kürasyonunu yaptığım işlerde, yarışma jürilerinde filan mutlaka farklı fikirler alırım. Çünkü ben duymayabilirim. Yepyeni jargonlar olabilir. Alışmaya çalıştığım bir tempo var. Yani bugün insanların emojiyle duygularını anlattığı bir dönemdeyiz.
Tabii.
Zaten kuralları çok seven birisi değilim. Hani bir şeyi yaptırmak, melimalıları sevmiyorum. Dolayısıyla sen de o zaman açıksın yani.
Ben
o da bir
de sevmiyorum ve çok yani çok dinlerim. Yani tabii, herkes de bilir, çok ekipçiyimdir. Herkesi dinlerim üstelik. Bazen kostümden biri bir şey söyler, onu da dinlerim.
Tabii almak lazım.
Reji yardımcısı bir şey söyler, onu da dinlerim. Haklı bulduğum zamanlar, bulmadığım zamanlardan daha çok.
Şimdi biz epeyce eskiden geliyoruz. 80'li yıllardan beri buraya geldik. Savaşlarımız oldu, mücadelelerimiz oldu. Kadın olarak da oldu. Yani sette sesini yükseltirsin, sinir olurlar.
Üzerimizden Türkiye geçti.
Kocaman geçti, evet. Dolayısıyla çok da zor zamanlar hala da öyle devam ediyor. Mücadeleyle devam ediyoruz. Şimdi ama bir taraftan da çok fazla sinema okulu açıldı. Çok fazla staj başvurusu var. Örneğin ben bir asistan arıyorum ilanı verdiğimde 2000'e yakın CV geliyor, başvuru geliyor. Öncelikle yeni kuşak tabii ki bir umutla bu okullara giriyorlar. Yeni kuşağın aslında yapması gerekenler konusunda ne öneriyorsun? Ve tabii ki sorumuz var, neden filmimi çekemiyorum diyenlere ne öneriyorsun?
Çok şekersin. Valla bizim sektör en kolay yapıldığı... ...nı düşünülen sektör...
...maalesef
değil.
En zoru.
Anladın mı yani? Üniversitede puanlar da öyle. Hani yüksek olmayınca... ...en kolay kazanılan bölümlerden biri. Radyo, televizyon, sinema. Hadi sinema güzel sanatlar bölümü olduğu için... ...bir kısım daha... ...üzerine düşünen, değer veren insanlar... ...iki imtihanlı falan olduğu için diye düşünüyorum. Biraz daha ayrışıyor ama... ...radyo, televizyon dediğin şey... ...gerçekten... İlk puan tutanın girdiği yer. Hiç o güne kadar üstüne düşünmemiş bile. Yani seyrederken bile düşünmemiş. O kadar çok insan tanıyorum ki sadece puanını tuttuğu için üniversiteyi
tabii,
bitirmek zorunda kalan.
Tabii.
Dolayısıyla ben mesela iyi elemanlarda çok okullu diye bir derdim yok. Kafayı bu işe takmış insanları tercih
ediyorum.
Benim de
öyle. Benim de öyle.
Çok meşakkatli ve o meşakkate katlanabilen olmasına bakıyorum. Ve de bunu ilk günden uyarıyorum. Yani ben 9'da çalışıyorsam sen 6'da eve gidemezsin canım kardeşim. Gidemezsin. Ofis için söylüyorum. Setin tabii ki 12 saat kuralı var. O var, bu var. Onlara zaten uyuyoruz. Niye filmi çekemiyorum da şunu söyleyeceğim. Ya kendilerini ne zaman tanısınlar?
Tabii.
Hemen olmuyor. Bakın 24 yaşındaydım ajansta ilk işe başladığımda. İlk işimi 43 yaşında yapabildim.
Tabii.
Onca sene birilerinin altında çalıştım, emir aldım, yönetici oldum, insan yetiştirdim, çok insan yetiştirdim. Programcılıkta da çok insan yetiştirdim. Dolayısıyla acele etmemelerini öneriyorum. Her şey istediğiniz anda, tamam bu reddedildi, o zaman ben gideyim başka bir iş yapayım. Evet şartlar zor, evet para kazanmaları lazım. Ama şu anda bizim sektör, televizyon tarafı ve dijital taraftan bahsediyorum. O kadar yoğun ki üstlerinize kendinizi sevdirmeye çalışın ve hep bir şey öğrenmeye çalışın. Hı hı. Hangi ekipteyseniz, sanatsa sanat, kostümse kostüm, rejiyse reji, hı hı, senaryoysa senaryo. 5 gün bir senaristle birlikte çalışıp 5 hafta, 6. hafta ben kendi senaryomu yazıyorum dememelisiniz. Çünkü tabii, daha... Tabii. O deneyimden, deneyim dediğim şey yapıldıkça kazanılan bir şey. Hı hı. Yani o yazdığınız şey biri tarafından kabul edilecek, hayata geçecek. Hayata geçerken 40 tane engelle karşılaşacak, 40 tane eleştiri alacak. Bütün bunları öğrenin. Ondan sonra ben yönetmen olmak istiyorum ya da ben senarist olmak istiyorum ya da ben bu meslekte kalacağım ya da kalmayacağım kararını verin. Ama kendinize zaman ayırın.
%100 katılıyorum. Süreç odaklı olmak, süreci iyi yaşamak iyi sonuçları da getiren bir şey.
Aynen.
Şimdi liselerde hangi alan? Sevdiğin alan olabilir ama o sevdiğin alanda ne kadar sabretmeyi göze alıyorsun. Bu çok sabır, değerli bir şey.
Sabır.
Öbür türlü çok zor. Ve de tabii okulların büyük bir kısmı merkezi sistemle aldığı için de hani mesela ben güzel sanatlara girerken 4 ayrı sınavdan nasıl geçmiştim. Çalıştım? Çok çalışmıştım.
Bilmez mi? Gençlere söyleyeceğim. Yaptığınız işi iyi yapıyorsanız, hı, yani birinci asistansanız, devamlılıksanız, bu reji için, hı hı, söylüyorum. Hı hı. İyi bir sanat birinci asistanıysanız, arkadaşlar devam edin.
Tabii.
Hemen yönetmen olmanıza lüzum yok. Yok. Görüyoruz etrafımızda. Tabii. 60 yaşında hala aynı işi yapan ama işinin en iyisi ve çok aranan, hı, bir sürü insan var madem, dünyada.
Madem sen bu konuyu açtın, First AD yani birinci yönetmen mesela, yardımcılığı bir meslektir. Türkiye'de televizyon sektörü ona yardımcı yönetmen diye bir isim koydu. Halbuki aslında doğrusu ikinci yönetmen olması gerekiyor. Aynen. Bunu ben artık sadece öğrencilerime bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama mesela dünyada öyledir ki iyi bir birinci asistan 5 yıl doludur. Yani yer bulamazsınız.
O kadar değerli ki.
Ben bu alanda mesleki eğitimlerin artması gerektiğini, yani sinema sektörü içindeki mesleki eğitimlerin artması gerektiğini düşünüyorum.
İyi bir reji koordinasyonu ne kadar değerli. Muhteşem
tabii canım.
En değerlisi ekibin.
Kesinlikle.
Yani bir sene reji koordinasyonunda çalışıp hadi ben bilmem nereye geçeceğim demeyin ya. Demeyin. İşinizin en iyisi olun ve aranan insan haline gelin.
Anne gelin, evet. Evet kesinlikle. Bir son sorum daha var aslında sona gelmeden. Hı. Çok özenle cast yapıyorsun. Buradaki sorum hani nasıl yapıyorsun ve cast direktörüyle çalışırken nasıl çalışıyorsun? Bir de onu öğrenmek istiyorum.
Cast direktörüyle çalışırken cast direktörü gibi çalışıyorum diyelim. Genelde evet, cast direktörleri beni sevmez. Çünkü buradan hepsine sevgi selam olsun ama karaktere çok hakim olduğum için yazılan şeydi. Bazen önüme getirilen çoğu şeyi hiç beğenmiyorum. Çünkü hep bir tarafını eksik görüyorum. Ne yazık ki Türkiye'de kast olarak birini seçtiğimde bizim çok uzun hazırlanacak vakitlerimiz olmuyor işlerimizde. Yani maksimum 2 ay, 3 ay.
Tabii.
O da yeterli olmuyor tamamen hazırlanmak için. Dolayısıyla biraz daha hazır kast bakıyorum. Fiziğiyle de, ruhuyla da, kişiliğiyle de, oyunculuğuyla da. Onun için kast direktörü gibi çalışıyorum. Yani karşımda gelen insanı da bir saat oturup konuşayım, karar verebilirim. Yani
his, orada tabii.
Evet, iç sesim ama bu iç sesime ben 30'larımdan beri çok güveniyorum. Çok da yanıltmadı beni şimdiye, hı-hı, kadar. Yani
canım
ilk
sadece
sabah şekerlerinden tut da.
Tabii onu söyleyecektim. Yani sabah şekerlerinin de yaratıcısın aslında.
Aynen, aynen. Onun için hani çok işim var.
Ben de aslında öyle çalışıyorum film yaparken. Özellikle de diyorum ki oyunculara, ille büyük rol beklemeyin. Çünkü ben mesela dizileri, YouTube'daki birçok diziyi de sırf oyuncu bakmak ve not almak için izliyorum. Bir de ben tiyatroya gidiyorum. Tiyatroda oyuncu izlemeyi çok seviyorum. Dolayısıyla o kaslarda da yani baktığım zaman işte Demet Evgar, Emre Karayel, Salih Bademci, Özge Özpirinççi hepsini çok sevdiğimiz arkadaşlar. Harika, unutulmaz performanslar. Oyuncunun iyi olması kadar yapımın, senaryonun, karakterin bunların olması gerekiyor. Biraz mutfak işi, şeflik biraz lazım.
Ya şimdi de mesela çok şeker iki oyuncuyla çalışıyorum. Yeni tanıştım, göreceksin. Bu ikinci ilk ve sondan sonra onlar da müthiş yol alacaklar. İkisine de söyledim. Hazal Subaşı ile Ulaş Tuna. Aslında yani ikisi de inanılmaz. İnanılmaz özveriler. İyi ki seçmişiz. O özverilerini çok seviyorum. Yani oyuncuyla beraber ben onların Müge ablası haline geliyorum zaten 3 gün sonra. İç içe giriyoruz. Yani hayatları birleştiriyoruz. Ruhları birleştiriyoruz. Çok ruh kullanıyorum ama ben bu spiritual şeylere çok inanıyorum. İkisi de şimdi bakıyorum. Evet, onlar ilk ve sonun ikinci müthiş Nilüfer Cihan'ı olacaklar inşallah. Hepiniz de seyredeceksiniz. Zaten sana ilk seyrettiriyorum biliyorsun.
Evet, ben biraz erken görüyorum.
Onun için hani çok istemelerine de bakıyorum. Onu da anlıyorum gözlerinden. Evet, ya oyuncunun da çok istemesi lazım.
Tabii. Görev gibi. Hiç oyunculukta zaten o çok zor çalışan
yani
bir şey.
Mesela çok zor sahne varken saçma bir sahneye takılıp soranlara da yapıyorum. Böyle bir mesafe koyuyorum hemen filan. Yani. Çünkü orada sorması gereken daha binlerce başka soru varken
tabii.
Basit bir şey soranlarla da çalışmak
işte
istemiyorum.
Bu çok önemli bir şey.
Ve yeni yüzler yaratmak çok önemli. Çok
tabii,
değerli.
İhtiyaç da var.
Çok değerli.
Mesela ben dün akşam yeni tiyatro dergisinin ödül törenindeydim. Hı. Görmediğim ne kadar çok oyun varmış. Yeni sezonda oraya gideceğim ve bir sürü genç, harika
götür.
İnsanlar
beni de götür.
Gördüm. İsimlerini de bir taraftan da not almaya devam ettim. Çünkü
çok
gerçekten önemli.
Tabii iyi kast direktörleri bunları getiriyor önümüze. Sonuçta doğru audition verdikleri zaman, doğru yönlendirildikleri zaman oyuncular iyi bir audition'dan hepimiz etkileniyoruz ve fikrimiz değişebiliyor o audition'dan.
Tabii kast direktörünün kast ajansı olmaması gerekiyor.
Hayır.
Bunu her zaman buradan benim birinci sezon konuğum oldu Harika Uygur'la da konuştuk. Aslında kast direktörünün bütün malzemeyi, ülkedeki bütün malzemeyi tanıması gerekiyor. Belki hiç bilmediğimiz bir şehirde şahane bir tiyatro oyuncusu var.
Mesela.
Onu da keşfedip getiriyor olması önemli bir şey diye düşünüyorum.
Mesela.
İşte bu dijital dünya noktasında çok önemli.
Ben de Mehmet Ertensel'le çalışıyorum. Yıllardır. Mehmet de benim canımın içidir ve çok laf dinler. Yani çok anlar. Birini getirmese böyle gözün içine bakarım ama der. Bazen ikna edemez beni, çok geç ikna eder. Bazen de tabii ki şeylerimiz tutuyor. Kafana birini koyuyorsun ve olsun diye uğraşıyorsun. Olsa da gelen alternatifleri değerlendiremeyebiliyorsun. Yani kendimize de çuvaldız batıralım bu arada. Ama genelde birbirimizi anladığımızı düşünüyorum. Çok önemli kast direktörüyle yapımcının birbirini anlaması.
%100.
Çok değerli.
Bir şey soracağım. Bu belli bir yaş aralığındaki kadınların yaş alırken yapılmış kötü müdahalelerini ne diyorsun yüzlerine? Ben çok zorlamam. Özellikle diş mesela. Çok
diş ve dudak.
Diş ve dudaklar çok yoruyor değil mi? Yani bana da öyle geliyor.
Olmuyor ki.
Olmuyor. Karakterden çıkıyor tabii.
Olmuyor. Başka biri oluyor. Yani yüzünün ifadesi değişiyor. O dudaktan dolayı o ağız değişiyor.
Her şey değişiyor.
O bir öne çıkıyor. Bir doğallık gidiyor ya. Yani mümkün olduğu kadar olmasını çok tercih ediyorum. Yani müdahale olmayan oyuncularla çalışmayı çok istiyorum.
Evet, kesinlikle. Sadece fresh olup kendi yaşıyla yaşayan.
Yaşıyla aynı.
Aslında bunu tabii batıdaki Avrupa sinemasındaki yaş alan oyuncular çok muhteşem başarıyorlar. Ve tabii daha genç ya da yeni kuşakta diyelim, burun ameliyatları büyük bir problem.
Herkesin burnu ameliyatlı değil
maalesef,
mi ya?
Maalesef öyle.
Bak, memeye falan lafım yok. Görmüyorum. Hadi memeni dik istersin, yaptırırsın. Ama oyuncuysan yüzüne müdahale ederken 10 kere düşünmen gerekiyor.
Tabii. Bütün malzemen orası.
Bütün malzeme. Hele televizyonda.
Peki şunu sorayım. Yeni hayallerin, yeni yapmak istediğin şeyler neler? Biraz onu konuşalım.
İlk ve son zaten pazar sete çıkıyorum. Sonra yine Sonbahar Behzat Çiğimiz'in 3. sezonunu
harika
çekeceğiz. Kasım Aralık gibi. Farklı bir platformla, ismini vermeyeyim, bir komedi işi çalışıyorum. İnşallah onu da yapmak istiyorum. Ulusal kanala bir şey yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Çok emin değilim. Çünkü olmuyor. Yani benim beğendiğim şey onlar beğenmiyor. Şu anda hep öyle oldu bugüne
kadar. Benim hayatım öyle geçti.
Ha, yani yurt dışına açılmak istiyorum Zeynep çok. Yani artık bu ortak production'lar falan da var ya. Tabii ki ben hiçbir zaman çok büyük bir prodüksiyon şirketi olmadım. Kendimi butik diye adlandırıyorum. Çünkü istediğim işi yapmak istiyorum. Her işi de yapmak istemiyorum. Ben aynı anda 3-4 işin yapılabildiğine inanan gruptan değilim. Belki sağdan geldiğim için. Evet. Hani babamın sayesinde olmadı bu iş benim. Ben kendi kendime geldim. Yani bütün sektörün A'sından Z'sine ütü de yaptım, yöneticilik de yaptım. Dolayısıyla ben 3-4 işin aynı anda çok net yapılabileceğine inanmıyorum.
Ben de.
2 iş evet ama onun üstü özensizlik başlıyor. Dolayısıyla butik production şirketi arayan yurt dışı müşterilerle çalışmak istiyorum. Bir ayağı Türkiye'de, bir ayağı orada geçen. Latin Amerika var.
Çok
şimdi
güzel.
İspanya, Portekiz var bu arayışta olan. MENA'da zaten bir takım yapımcılar iş yapıyor gayet güzel. Hani MENA'ya herhalde giremem çünkü bölgeler de kapalı. Çok kolay değil ya o bölgelerde yaratabilmek.
Bilmez miyim tabii ki.
Ha, belki hani seninle beraber bir şey yapıp böyle film paketleri falan yaparız. Öyle filmler yapmak istiyorum artık. Bir iki film yapmak istiyorum, hiç yapmadım.
Tabii ki.
Art House değil tabii ki ama hani çok content ihtiyacı var.
Tabii.
Benim elimde de çok enfes projeler var. Sağa sola veriyorum elbet. Birkaç tanesini yapacağım diye düşünüyorum bu sene. Ve yurt dışı bir bağ kesinlikle arıyorum. Onunla da çalışıyorum deli gibi.
Evet. Evet evet, güzel. Biz yaşadıkça hayallerimiz ve yapacaklarımız bitmez.
Evet, bitmez.
Aslında yolculuklarımızın farklı isimler, farklı dünyalar olduğu çok birbirinden farkı yok. Maceralarla dolu bir hayat. İkimizinki de mücadelelerle ve maceralarla, mesleki maceralarla özellikle çok yoğun. Çünkü bu kadar dengeye oturmayan bir sektörde var olabilmek çok da kolay değildi.
Tek başına çok zordu.
Evet, bir iki daha yaptık. Seni konuk ettim. Çok mutluyum.
Ben de çok mutluyum.
Çok teşekkür ediyorum. Sana harika bir şekilde yapacağım bütün işleri bekliyorum. Kocaman öpüyorum.
İyi ki varsın. Çok seviyorum
seni. Sen de.